Evet, merhaba. Bugün Alemşah Öztürk bizimle.
Merhaba.
Alemşah girişimcilik, ajans yönetimi, ajansta mutluluk, yaratıcılık konularından gayet iyi biliyoruz. Biz o gün bugün onunla biraz da kan konuşmak istiyoruz. En son kana gittin. Yes, kaç senedir kana gidiyorsun Alem?
Kaç sene? Oh, çok. 10 yıldır gidiyorum.
10 yıldır gidiyorsun. Evet.
Sıkılmadım oğlum.
Sıkıldım biraz.
Evet. Biraz tekrar etmiyor mu?
Ediyor. Sonuç 4 yıldır ben zaten insan görmeye gidiyorum. Şeye değil.
Evet. Networking.
Şey dinlemeye tabii. Ya session'larda iyi konuşmalar mutlaka her yıl oluyor. Böyle birkaç tane hani evet ya evet dediğin. Ama genelde hani bildiğin şeyleri duyuyorsun. Yani biraz okuyan, takip eden bir insansan öyle çok bir...
Eyvallah. Senin seviyende takip eden ve gerçekten böyle ne oluyor ne bitiyor ortasında olan bir insan için kan içerik anlamında çok cazip evet, olmayabilir.
Şey ilginç oluyor hani insanların perspektifini dinlemek ilginç oluyor. Yani hani işte atıyorum çok sevdiğim bir kreatif direktör var ya da işte bir CMO var. İşte Burger King'in CMO'su gelip işte işi nasıl, neden kabul ettiğini ve ne yaptığını anlatıyor. Mesela ilginç bir bakış açısı.
Evet, vakalar. Diyorsun,
bak bu adam böyle bir insanmış. Evet. İşe böyle bakıyormuş. Evet. Ajansı böyle değerlendiriyormuş. Son... Bazılarını dinleyip iç geçiriyorsun.
Bizde böyle değil.
Bizde böyle değil, hiç değil. Bile olursun böyle.
Ama bak işte kandan sonra gaza gelip bir sürü olumsuz bu şey yapan ajanslar oluyor ya.
Tabii.
Ya işte ödüle gazlamak olabilir, müşterisiyle yeni bir şeyler yapmak olabilir. Bunlar da güzel şeyler, kötü şeyler değil aslında.
Güzel yani ama...
Görüp şimdi... heveslenelim, başka yeni şeyler yapalım.
Ama benim orada... Ben orada biraz daha farklı düşünüyorum. Şimdi biz mesela bak geçen yıl gold kazandık. Kanda.
Süper bir şey.
Hayatımız değişti mi? No. Daha çok, evet. daha çok müşteri geldi mi bize? Yo. İşte böyle ne bileyim sırtlarda taşındık mı? Yo. İki tane haber çıktı sonra konu kapandı yani.
Başbakanlık falan teklif etmediler değil mi
öyle
sana?
Öyle bir şey olmadı yani. Ona öte yandan bakarsan, hani nereden baksan en az 6 yıldır 7 yıldır her yıl bir şey alıyoruz. Bronze, shortlist, sonra tekrar bronze, sonra işte gold, sonra tekrar bronze falan bir sürü şey aldık. Ama dediğim gibi hani benim açımdan böyle bir business'a dönüşme dediğimiz. Evet. Çünkü mesela yurt dışında bununla ilgili araştırmalar var ve gerçekten evet, bazı pazarlarda da öyle. İşte Cannes'da çok ödül aldı marka, ajans.
Evet.
Business'ları büyüdü falan. Evet. Var mesela bizde de var, bizim grupta da var. İşte Call Sweden'ı bizim Ingo ofisi yaptı. Evet. 2 yıl önceki Grand Prix. Ve adamların gerçekten işte business %65 büyüdü. Ekip 2 katına çıktı falan. O adamlara yaradı mesela. Çünkü birazcık bu şeyle ilgili. Avrupa'da böyle bir şey var gerçekten.
Peki burada niye yaramıyor sence?
Burada yok çünkü biz o derinlikte bir endüstri değiliz. Yani bence reklamcılık Türkiye'de hala derinliği olan bir endüstri değil. Bir şeyin endüstri ve bir ekosistem olması için kuralları olması lazım. Ve bir akışı ve bir çalışma şekli input output olması lazım. İşte ne bileyim yeteneğin tanımı ve yeteneğin ücretlendirilmesinin bir standardı olması lazım. İşte çalışma şekillerinin bir standardı olması lazım. İş yapış şekillerinin bir standardı olması lazım. Müşteri anlayışı, müşterinin seni anlayışı ya da işte derneklerle belli kuralların konulması ve yürütülmesi gibi bir sürü şey olması lazım. Türkiye yani o yolda gidiyor ama burası bence hala bir endüstri değil.
Aslında bayağı kana giden var. Yani sen nasıl hani gidip dönüp evet, aslında bir şeyler aa diye bakıp ilham alıyorsan evet, buradan giden bir sürü reklam veren de var. Başka bir sürü ajans yöneticisi de var. Yani günlük hayatta pratiğe dönemiyor.
Onun çünkü onun iki tane sebebi var. Bir tanesi müşteri tarafındaki insan kalitesi son bence 6 yılda falan ciddi düştü. Hmm. Yani işte müşteri yöneticisi, müşteri direktörü, pazarlama direktörü, CEO. Bunların hani iyi örnekler her zaman var. Ben böyle bir ortalama dataya baktığım zaman hani bizim dokunduğumuz, konuştuğumuz, sunum yaptığımız insan kalitesi düştü. 6-7 yıl önceki seviyede değil. Hmm. Onu da açıklayabiliyorsun yani Türkiye'den işte geçen yıl 100 bin kişi gitmiş İstanbul'dan. Gelir seviyesi üst düzey olan 100 bin kişi İstanbul'dan gitmiş ve bunların çoğu da Avrupa'ya gitmiş. İngiltere'ye.
Ankara anlaşılsın.
Ankara aynen. Şimdi bu adamlar ya bizim müşterilerdi ya bizim çalışanlardı yani çoğunlukla. O yüzden de hani kaliteli insan kısmında bir sıkıntı var şu an bence Türkiye'de. O yüzden de Cannes'da dinliyorsun çok güzel. Sonra geliyorsun. O tarz proje burada yazılmıyor değil. Ben eminim bir sürü ajans Cannes level'ı proje yazıyor zaten. Ama onu gidip anlattığında müşterisine. Müşteri ya korkuyor ya istemiyor ya bununla niye uğraşacağım diyor. Çünkü yani Cannes demek
bir ben, ekstra yani, efor demek. Bilmiyorum yani, sen ne kadar şey yapıyorsun ama ben bazen yani oradaki işte yeni trendlere dair ya da hani stratejiye dair biz bu işi böyle ele alalım markayı gibi şeyler yaptığım zaman onlar işte büyük markalar. Biz daha o kalibrede değiliz. Hı hı. Bu bize olmaz. bizim bir an önce şunun satışını yapmamız lazım, bizim evet. ürünü anlatmamız evet. lazım diye daha kısa vadeli ve aslında imajdan çok direkt sıcak satışa yönelik işler burada daha öncelikli oluyor. Belki Türkiye'nin dinamiği öyle olduğu için.
Olabilir ama ben orada bir yanlış algılamayı düzeltmek istiyorum. Cannes'da ödül alan işlere baktığında bu yıl da öyleydi, geçen yıl da öyleydi. Bir kısmı daha böyle craft ve daha evet vay markaya bak işleri. Ama gittikçe artan bir şekilde daha satış odaklı, daha sonuç odaklı işlerin, yaratıcı işlerin ödül aldığını görüyoruz. O yüzden işte Cannes bence şöyle bir şey değil ve Cannes da biraz ondan kurtulmaya çalışıyor. Yani işte ghost dediğimiz işler, yani kimseye faydası olmayan ama hani yapılmış olmak için yapılan ya da işte tatmin için yapılan işlerden gerçekten markanın bir derdini çözen ama bunu çözerken çok yaratıcı bir şekilde ve çok yaratıcı bir uygulamayla çözen işte mesela bu yılki Whopper Detour işi. Hani işte adam McDonald's'lara git, McDonald's'ın orada açarsan app'i sana Burger King'de kullanmak üzere free Burger King ticket'ı vereceğim diyor. Bunun içinde işte outdoor'lar koyuyor, işte milleti özellikle gidip McDonald's'taki drive'ine sokturuyor, Burger King var mı diye sordurtturuyor falan. Ve bundan da inanılmaz bir PR çıkıyor. Kampanyanın ana amacı ne? Yani neden bu kampanya yapıldı? App download'unu arttırmak için. Amerika'daki en çok download edilen app oluyor. Kullanımı artıyor, satışlar artıyor. Ve böyle yani datalarıyla böyle adam döven bir iş. O yüzden de işte Grand Prix'leri Stanley'de evet. topladı. Birazcık bence iş oraya doğru gidiyor. Gitmek de zorunda. Çünkü
başka türlü saygınlığı zaten sorgulanır kanun. Yani.
Sadece saygınlığı yıllardır değil.
Konuşuyoruz. Sadece ödül falan konuşmuyoruz. Evet. Temalar oluşuyor. Temalar konuşuluyor. Aynen. Farklı nereye gidiyor sektör konuşuluyor. Bir de toparlaması gerekiyor zaten kanın kendini. Böyle parlak ödüller alınan ve roze içilen bir mekandan artık derin sektörün evet. nereye gittiğini belirleyen bir vizyon belirleyici konferans haline dönüşüyor zaten evet. son senelerde.
Evet. Bir de tabii şimdi şöyle bir şey de var. Yani dünyanın toplamındaki ekonomi durumuna da bakarsan her markanın dünyanın hangi pazarında olursa olsun harcadığı her kuruş daha da değerli artık. Evet. Gittikçe daha değerli olacak. Ajanslar tarafına baktığında ajans karlılığı son 15 yılda her yıl %1 gerilemiş. %25'ten %9'a düştü. Dünya genelinde ortalama. Yani ortalama bir ajans biznesi %9 karlılıkta. %9 karlılık çok kötü bir karlılık aslında baktığında yani. Hani ne bileyim tostçu açsan %30'la başlıyorsun karlılığa. O yüzden de hani bu işi yapmak gittikçe daha çok zorlaşıyor. Hani keyif alarak yapmak için çok çalışman gerekiyor. Gerçekten iyi yapmak istiyorsan çok çalışman gerekiyor. Hani böyle normal efor sarf edip iyi yapabileceğin bir iş değil bu. O yüzden de çok sevmen gereken bir iş. Marka tarafında da markalarda şunu sorguluyorlar. Ya işte hani düz satış kampanyası yapsam da çalışıyorsa yaratıcılığa niye ihtiyacım var diye sorgulan her yerde, dünyanın her yerinde. Bir sürü insan var. O yüzden
formül varken ben niye kasayım kardeşim aynen. durumudur değil mi sonuçta? Sen şu derinlikten bahsettin ya. Ona evet. ben kafam takılı kaldı. Şimdi derinliğin eyvallah sektörel, endüstriyel derinlik temel kuralların, temel etiğin, temel iş yapış biçimlerinin oturmuş hı-hı. olması ve çeşitlenmesi, zenginleşmesi güzel bir şey de bu ödüller konusunu kısaca konuşup bence Cannes'daki ana temalara geçelim diye düşünüyorum. Olur. Çünkü ödül meselesi şöyle bir şey. Yani derinlikten ona bağlayacağım. Senin reklam ajansı olarak kendi ajansını, kendini motive etmek için almak istediğin, arzuladığın ödüllerin senin gözünde kıymetiyle reklam verenin gözündeki kıymetinin farklı yerlerde olması temel aynen. mesele.
Aynen.
Onun tabii için ki. O sana iş olarak geri dönmüyor.
Tabii.
Bu arkadaşlar güzel almışlar altınlarını. Tamam, iyi yaratıcılıkları hoş ama benim illaki isteğim yaratıcılık olmayabilir.
Tabii.
İlla yani ben stratejinin bence hastası olmayabilirim, yaratıcının hastası olmayabilirim. Çünkü CMO'nun üstünde baskı var deyip konuşup duruyoruz ya.
Tabii.
CMO 3 aylık, 6 aylık sonuçla ilgileniyor. İşe aynen. dönmedikçe onun için yaratıcılık, uzun vade strateji çok da önemli olmayabilir.
Evet.
Tamam mı?
Yani ajanslar da bence bunu poş etti. Yani biz Cannes'a iş göndereceğiz. Size gelip işleri sunalım. Bir bakın da bir an önce yani gerçek hayatta pratiğe geçmiş, gerçekten bir business derdi çözen şeyi Cannes'a gönderelim mindsetiyle değil de
ama bak,
biz
onun
ödüllük iş çalışıyoruz şeyini de yıllar onun ya şimdi yapmaya olabiliriz ama yıllardır ajanslar bu işi böyle de devam ettirdi. Dolayısıyla müşteriye şuna da inanmıyor evet. yani. Ha bu ödül almışsın ama bu gerçekten
işte evet.
işe yaradı yani, mı ki? Yani ödül orada, için yapmadın mı bunu?
Orada çok kritik bir şey var ama atlamamamız gereken. Cannes başladığında kreativite anlamında yapılan işlerin ticari etkiye olan impact'i zaten ölçülemiyordu. Cannes'e dün başlamadı. Ve bu işin başlangıcında ne vardı? İşte ilanlar, filmler.
Kreativite.
Yani evet. Güzel ilan, güzel film. Yani çok özetle böyleydi. Sonra işte dijital geldi. Sonra işte ambient, sonra işte daha marketing driven kategoriler açıldı. O yüzden mesela bugünkü kategori yapısına bakarsan hani ciddi bir miktarında şey var. Hani ne oldu? Bu işi yaptın da ne oldu? Sonucu ne oldu? Sorusu var. Hani purely craft dediğimiz kategori, bir tane craft kategorisi var. Hani coşmak istiyorsan craft'a orada coş diye. Ama geri kalan her yerde soru şu zaten. İşte tamam, yaratıcı bir şey yaptın da ne işe yaradı sorusu var.
Bir de o yüzden craft bütün kategorilere yayılmadı mı ya? Craft'ın öne çıkması. Tabii. Öyle bir şey var. Ben yıllardır onu görüyorum. Evet. Ben ilk 99'da gittim arkadaşlar kana.
Yaşınız ortaya çıkıyor.
Yani adam az önce ilan ve televizyon dedi ya. O zaman iş görülmezdi. Yani web tamam çok güzeldi de webden iş bakmak diye bir dalga yok. Oraya iş görmeye giderdi.
Aynen.
Yoksa hani network yapmak sonraki iş oldu. Şimdi ilk giden adam işlere bakardı. Sonra konferanslar çıktı. Ulan biraz bilgi olsun. Bu konferanslar TED-MED olmadığı için konferansları dinleyeyim oldu. Sonra insan tanıyayım oldu. Sonra da işte ajans patronları birbirimizi görelim. Biraz omuzumuzu birbirimize sürtelim. Biraz dedikodu edelim'e dönmüştü iş ya.
Aynen aynen. Yo işte şey var zaten. Her şeyin bir doğal evrimi var. Tam da kendi içinde o evrimi yaşıyor ve yaşamak zorunda.
10 yılda ne evrildi? Sen ilk
10 yılda ne evrildi?
Yani ne konuşuluyordu, şimdi ne konuşuluyor?
Ya konuşma konuları olarak şimdi hep birkaç tane ana kategori oluyor kanda. O çok değişmedi. Nedir? Bir tanesi işte böyle daha bir dünyanın bir tarafını anlamak diye. Mesela yıllarca Çin'i anlamak diye seçimler vardı. İşte uzak doğuyu anlamak, Çin'i anlamak diye.
Sonra
işte
Hintli kadının derdi nedir
falan.
Sonra böyle Brezilya işte.
Türkiye'yi de bir anlasalar.
Keşke. İşte Brezilya'nın yaratıcı gücü, Brezilya'nın prodüksiyon gücü, Brezilya'nın bilmem ne gücü diye mesela 3 yıl o konuşuldu falan.
Konuşmacılar da ona paralel.
Aynen. O yüzden de böyle bir şey kategorisi oluyor. Dünyanın bir tarafını anlamaya çalışma kategorisi oluyor. Evet.
Şey Arap Spring olduğu zaman, Arap Baharı, Mısır'dan kreatif direktör falan gelmişti o zaman. O da konuşma yapmıştı. Böyle dönemsel yani. Kim yükseliyorsa ne oluyorsa orada bir tane
politik
adam oluyor.
Politik gündeme para.
Bir o,
biz ne zaman konuşmacı çıkaracağız Alem? Seni bekliyorum sahneye çıkmanı hocam.
İşte çıkarız sahneye de.
Yarın gelecek sene çıkıver lütfen.
Olur çıkalım.
Yarın ara adamı.
Tamam. Yeter ki sen iste.
Mevzu beraber veririz.
Tamam. İkinci konu inclusivity konusu. O son 4-5 yıldır çok konuştu. İşte equal pay, işte equal rights, işte toplumda belli zümrelere karşı yapılan baskılar ve bunun
ya politik doğruculuk ya. Geyik bu abi ya.
Ama geçen heyecanlı yerlere geç.
Kategori olarak var.
Evet var. İllaki var.
Kategori olarak var. Evet. Son 3 yılın highlight konusu purpose.
Purpose.
Ama böyle duruyor.
Ceren çok sever purpose.
Oraya girersek çıkamayız bu konuya bak.
Hayır, yok zaten ben 5 senedir söylüyordum. Bak kan 3 senede uyandık olalım.
O yüzden de mesela işte geçen yılda purpose'tı, ondan önceki yılda purpose'tı, bu yılda purpose yani.
Hani harbiden mi yani? Bayağı yoğun konuşuluyor
mu? Tabii konuşuluyor, evet.
Abi
yoğun
yeter ya.
Brand purpose falan.
Ne deniyor? Purpose'la ilgili yani böyle birkaç highlight söylesin.
Dur bakayım ne deniyor?
Ya şöyle şeyi konuşuluyor işte. Özellikle millennial'ların purpose olmayan ve bunun bir şekilde iletişimine ve tüketimine, yani markanın tüketimine, kendi tüketimine yansıtamayan markaların özellikle millennial mindsetli, sadece millennial yaş grubu değil, millennial mindsetli insanlar tarafından kabul görmediği, satın alınmadığı, tercih edilmediği ve bunun artık çok distinctive bir şeye dönüştüğü. Hani böyle bu eskiden şeydi böyle, işte yeni nesil bunları çok böyle ilgilenmiyor falan. Şimdi öyle değil, yeni nesil almıyor. Hani net.
Reddediyor, hatta gömüyor diyor yani.
Gömüyor. Mesela sen bu değişimi Türkiye'de görüyor musun? Bu kadar
hayır, farkı. Biz öyle bir pazar değiliz daha. Ama olmak zorundayız bence. Bizde daha şey...
O da derinlikle, olgunlukla ilgili bir şey canım yani. Bizde markalaşma lüks
yani yavaş
hala
yavaş
bana
geliyor,
göre.
Ya yavaş yavaş geliyor yani. Bizdeki genç kitle de bence aynı algıya sahip.
Derinlikte değil.
Yok hayır, bence sahip.
Daha paralel olduğu için düşünceler onlar da wild olduğu için yani.
Aynen.
Dünya vatandaşı
gençlerin
onlar da
kafası
daha kolay.
Orada, gençlerin kafası orada. Ama hani o kafaya karşılık gelecek ürün sayısı aslında. Ama çıkmaya başladı. Lokal İşte daha böyle doğaya karşı saygılı marka sayısı artıyor Türkiye'de. Ama tabii biz küçük bir pazarız hani dünyanın geri kalanına karşı.
İşte mesela Opet'in yaptığı iş çok güzel. Kadınların pompacı olması falan.
Evet,
çok pozitif hareketti yani bence. Bunlar küçük küçük hareketlerden yayılacak.
Aynen.
Onu yapan daha anlamlı marka olacak ya. Meaningful Brands ile konuşulmuştu Emin'in. Havasın yaptığı 10 yıllardır
tabii,
adamlar.
Tabii.
Yatırım yapıyorlar buna. Çok güzel bence. Manalı bir şey.
Çok.
Yani sadece fiziksel şartlar ve duygusal şartlarla değil, biraz daha sosyal fayda yaratarak daha anlamlı bir marka olursun. Olmazsan da batacaksın kardeşim durumu.
Evet. Ve bu sosyal sorumluluğun ötesinde bir
ötesinde
şey.
Ötesinde bir şey. Merkezine de koymak
çünkü
diyorsun
yani
ya sen.
Çünkü yani dönüp dolanıp konu sosyal sorumluluğa.
Değil. O
değil.
Zaten
onu
vicdan,
yaşamak ve her
ben şey. Ben şundan çok nefret ediyorum. Vicdan rahatlatmak için kazandığı paraları bir şekilde ben de şimdi vereyim kafasıyla düşünen marka zaten bu görülüyor. İyi çalışmıyor iş. Evet. Merkezine koyarsa ve samimi yaparsa.
O da purpose değil.
Tamam mı? Yani bu purpose dediğimizde eğer buna hizmet ediyorsa güzel bir şey. Konumlamanın, konumlandırmanın da alternatifi ise ki biraz seninle onu konuşmuştuk. O da güzel bir şey.
Evet, bence o zaten biraz anlaşıldı herkes tarafından.
Başka?
Diğer, tabii ki teknoloji büyük bir konu. Hmm. Yani işte augmented reality, yapay zeka, işte bu işler nereye gidiyor? O böyle büyük bir konu.
Peki yani bu yapay zeka zaten kendi başına bir ayrıca bir podcast olmayı hak ediyor da.
Evet.
Orada böyle aklına takılan tek bir böyle havada asılıcı bir cümle var mı ya da bir vaka var mı? Ulan vay be filan dediğin. Ben onu merak yani ederim. Yoksa ben tamam biliyoruz filan mı diyor dedin. Gittin
yok,
baktın.
Şimdi vaka az var daha. Çünkü evet. Hala şey bu bir konu. Kaynayan bir konu.
Çünkü şu çok tartışılıyordu. Datadan. Kreativiteye nasıl geçeriz ve bunu AI ile mi yaparız teknolojiyle? Zaten teknolojiyle yaparsın.
Aynen.
Da hani AI boyutu insanları biraz korkutuyor gibi geliyor. Bazı böyle dinozor kafalı adamlar da hayatta olmaz o iş. Fıkra anlatamaz, ağlatamaz, güldüremez filan diyor ama eğer duygu bir kimyasal reaksiyonsa zaten bunun her bir bokunu yapabilir.
AI. Aynen. Ama bence AI ile ilgili mesele o değil. Yani orada benim düşüncem AI'ın o anlamda bir insani duyguları taklit etmesi ya da benzer bir şey yaratması için çok var daha. Çünkü biz daha kendi beynimizin nasıl çalıştığını bilmiyoruz.
Evet.
Nasıl çalıştığını bilmediğin bir şeyi de replike edemezsin. En büyük şu an zaten konu o.
Yaşar. Burada... En güzel özet bu bence.
Aynen.
Çok güzel. AI hakkında artık konuşmayalım. Başka bir konu.
Çok güzel. Bir dakika. AI ile ilgili bir şey soracağım. Sor. Yani çok tartışılan şeylerden biri bu AI kreatiflerin yerini alacak mı? Ajansların ya, geleceği anlamında AI rolü ne olacak?
Bence şöyle. Otomatize edilebilecek her şey otomatize olacak. Ama onun dışındaki şeyler, işler için hala kreativiteye ihtiyaç var. Ben AI'ın hayatımıza girişini, yani böyle birazcık azıcık sci-fi kafası konuşursak, hani 5 yıl değil 50 yıl konuşursak bence şöyle olacak. Hani böyle pür kas emeği gerektiren, çok zeka gerektirmeyen tüm işler otomatize edilecek zaten.
Reklam ajanslarının işlerini thinking ve doing diye bölüyorlar.
Aynen.
O doing kısmını üzerinden alınca thinking tarafını...
Olacak. Aynen. O yüzden de bence mesela şöyle bir şey olacak. Ortada çok fazla ben ne yapacağım şu an diyen insan olacak ve bunların next generation'ları olacak. Yani işte babam fabrikada çalışıyordu. Ama artık sen fabrikada çalışamayacaksın. Çünkü fabrikada robotlar çalışıyor.
Evet.
O zaman ya sen hani kafanı kullanacak bir işe girmek zorundasın, kendini yetiştirmek zorundasın. Evet. Ya da işte sanat gibi gene yaratıcılığını değişik bir şekilde kullanacaksın. O yüzden bence sanat dallarına olan yönelim artacak bence.
Yani düşünce ve fikir üretmek zaten her zaman kral da daha kral olacak.
Kesinlikle, kesinlikle. Ve
yani elitleri işte diyelim bunu. Yani piramidin tepesindeki elit olanların aşağı doğru akması gerekecek. Evet, demokratize olması gerekecek.
Evet, düşünce ve fikir. Medeniyet yapısı değişecek bence. Ha. Yani daha böyle standart işlerle uğraşan insan sayısı dramatik bir şekilde azalınca orada yapılacak bir sürü başka iş çıkıyor. Bir, öte yandan da bununla ilgili çok bir şey var. Yazılan, çizilen bir konu bu. Orada da şu çok anlatılıyor. Hani AI işi yapabilir ama AI'nin yaptığı işi planlama, organize etme ve işte o critical thinking dediğimiz, o makinenin hala yapamadığı işi yapacak insana ihtiyaç var. O yüzden de bir fabrikada eskiden işte 4000 kişi çalışıyorsa 0 kişi çalışmayacak. Gelip 400 kişi çalışacak.
Aynen.
Ama bu insanlar başka bir şey yapacaklar. O sistemi yönetmekte.
Yani şöyle hikayeler vardı ya. Densu'nun %20 işi işte yapay zeka tarafından yapılıyor.
Evet.
Bunlar broşür olabilir, chatbotvari şeyler olabilir. Geri yani bildirim olabilir. Neyse bir sürü şey olabilir. Bunlar iyi haberler, kötü haberler değil
yani aslında. Ben AI'yi replacement gibi değil, augmentation gibi görüyorum. Yani augmentation'a kastım ne? Benim yaptığım işi daha iyi yapmamı sağlayacak bir şey AI.
Tamam, güzel.
Ya bunun en güzel örneği ne? Hepimizin iPhone'larında aslında yapay zeka var. En basit örneği ne? Sen işte evden bir yere gidip geliyorsan bir süre sonra Apple Maps sana diyor ki burası senin evin. Ev diye işaretledim. Burası senin ofisin. Burayı da ofis diye işaretledim diyor.
Sağ ol ya diyeceksin araba. Bilmiyordum.
Aynen. Bunu otomatik yapıyor ama.
Abi yapsın ya bana
işte,
ne ya?
Ya da mesela arabana bindiğin zaman diyor ki işte eve 45 dakikada gidebilirsin şu an.
23 dakika sonra evdesin
falan. Mesela işte bunlar böyle ufak ufak yapılan numaralar. Ya da işte senin WhatsApp'ındaki bir numara adres bookunda yoksa bak WhatsApp'ında böyle bir numara vardı ismi de buydu diyor. Ya bunlar aslında küçük AI parçacıkları şu an ve bunların sayısı çok arttığında hayatımızın her noktasında böyle bir sürü...
Hayatı kolaylaştırsın, güzel. Eyvallah. Bazıları da korkuyor bundan. Yani eğer ne kadar paylaşırsan, ne kadar kapatırsan, ne kadar privacy'ni akıllıca kullanırsan o kadar alırsın aslında yapay zekayı da. Evet, kendini böyle her şekilde, çok çıplak bir şekilde serersen ortaya da daha sonra senin dönüp kıçından vurabilir. Onun için akıllıca kullanmak
lazım. Ama fayda sunduğu zaman aslında öyle değil. Yani.
Aynen. Ben orada şey taraftayım.
Ben açayım, bana bir fayda sunuyor mu? Sunuyorsa
eyvallah. Ona
tamam.
Göre dozunda yap diyorum zaten.
Evet, ben orada datayı açmacılardanım yani.
Evet, çünkü, ben de öyleyim. Hiçbir şey saklamıyorum
ki. Çünkü yani sistemlerin çalışma şekline bakarsan hani Erol'un datasının bir birey olarak önemi yok. Erol gibi insanların paternine ihtiyacı var sistemin.
Aynen.
O yüzden de işte hani
benim mangal yaptığımdan sana ne kardeşim durum
aynen,
var ya.
Aynen. Orada topluluğa bakıyor yani. Topluluğun
çok güzel bu kan konuşmasını mangal yaptığımdan sana neye getirmen gerçekten mükemmel.
Evet ne olacak ki?
Dönüyorum kana.
Adam çok ciddi konuşuyor çünkü.
Mangal dedi ya evet.
Ben ciddi bir insan.
Evet.
Şey kana dönüyorum. Yani
purpose dedim.
Technology dedim. Inclusivity dedim. İşte bu gender konusu her zaman bir konu. Haklar konusu her zaman bir konu. Ki bu sene bayağı gene konuşuldu. Ya çünkü kanayan yara olduğu için, bitmediği için konu sürekli konuşuluyor.
Evet.
Hala İngiltere'de pay gap %43 kadınlarla erkek arasında.
Amerika'da ne dedin şimdi anlaşılmadı. Ben de anlamadım.
%43
evet. Kadınların aldığı maaşla erkeklerin aldığı maaş. Erkekler %43 daha fazla kazanıyor.
Ve bu İngiltere.
İngiltere. Amerika'da da %26 mı ne?
Hı-hı.
Çılgın yani rakamlar. O yüzden doğal olarak konuşuluyor yani. Başka konuşulan ne var? Bu sene biraz şey konuşuldu. Bu craft konusu. Yani işte...
Abarttık mı lan bu craft işini?
Yok tam tersi.
tam tersi.
İşte
daha
çok yapalım.
Daha çok yapalım işte. Yani ya çünkü
craft'tan kastım. Lütfen açar mısın? Tabii. Daha demokratik yani şöyle, bir anlaşılma olsun.
Daha kaliteli uygulama... Evet. İşlerin daha kaliteli yapılması, çıktığının daha kaliteli
zanaatine
olması.
Zanaatine biraz zaman harcamak.
Zaman harcaması, zanaatin daha iyi olması konuşuldu.
Data... Bir şey sorabilir miyim onunla ilgili? Yani tabii. İş dijitalleştikçe, hızlandıkça, otomatize oldukça.
Evet.
Aslında harcadığın, crafting'e harcadığın zaman mecburen azalıyor.
Yok, orada bir piramit var. Yani dijitalde daha çok var o piramit. O da şu, ya senin bir marka olarak diyelim 100 adet content'in varsa, içeriğin varsa bunun... 70'i falan çok hızlı tüketiliyor. Yani böyle saniye level'ında tüketiyor. Evet. Onlara kasmıyorsun zaten. Onlar böyle tık tık tık tık üretiliyor ve görevini görüyorlar. Bir böyle 20-25 çizgisinde bir tarafı biraz daha yavaş tüketiliyor. Birazcık daha işte metnine, kalitesine, bir şeyine bakıyor insanlar. Bir böyle top %5-10'luk bölümünde bizim bayağı işte Hollywood filmi kalitesi dediğimiz dünya. O da artık böyle oha ne yapmışlar, dur seyredeyim, dur arkadaşıma göndereyim. Cilik. O yüzden aslında hep bir piramit var. O piramidin oranları zaman içerisinde ya da markaya göre değişiyor. Ama hepsine ihtiyacın var. Çünkü hepsinin bir görevi var. Ama toplamda bütün bu konuştuğumuz şeylerden dolayı, hem datadan dolayı, hem teknolojiden dolayı, hem AI'dan dolayı, hem de hedeflemeden dolayı, yani doğru insana doğru içeriği gösterebilme, craft şu anlamda daha önemli oldu. Storytelling önemli çünkü. Şimdi kullanıcı o kadar çok içerik görüyor, o kadar çok mesaj alıyor ve o kadar çok targetlanıyor ki, onların arasında en iyi yazılmış, en iyi çekilmiş, en çok ona konuşan şey aklında kalıyor. O yüzden de rekabet yüksek olduğu için sadece daha iyi yapanlar. Aynen, sadece daha iyi yapanlar hatırlanabiliyor, kalıyor, paylaşılıyor. O yüzden craft önemli.
Bir tane data gördüm. Ortalama bir insan özgürlük heykeli kadar içerik görüyormuş günde.
Görüyor, evet. Aynen öyle.
Yani onun içerisinde
aşağı doğru kaydırıyormuş.
Aşağı doğru, evet. Tabii. Kaydırıyor.
Sen boyut. Yapıyor musundur onu?
Yapıyorum.
Hadi.
Ondan fazla.
İşin gereği
yapıyorum. O ortalama bir insan değil bence. O ondan daha fazlasını görüyor.
Ben dijitalde yaşıyorum. Bu olay başka.
İki tane özgürlük heykeli yapıyorum.
Ya o yüzden de mesela şey çok acayip. Yani işte sosyal medyamızda işte 50 tane içerik girelim. O 50'nin 48'ini zaten kimse görmeyecek. İki tane düzgün çekirsen daha iyi.
Ha.
O yüzden hani markaların da o konuda birazcık böyle kafalarının değişmesi gerekiyor. O bir süreç. Tüm bunlar yanında da hani kanda başka ne konuşuluyor? Bunlar haricinde. Aslında bunlar. Bence storytelling kısmı çok önemli. Bu yılın mesela film kategorisinde büyük ödüller alan New York Times işi çekimi çok zor bir iş değil. Prodüksiyon maliyeti gayet Türkiye'de de yapılabilecek bir prodüksiyon maliyeti. Ve filmleri gördüm mü bilmiyorum. Şeyi anlatıyor.
Görmedim.
Bir reporter'ın bir hikaye bulduktan bakayım. Ve o hikaye gerçekleşene kadar adım adım nelerle uğraştığını böyle tipografik ve arkada bir takım görüntülerle
güzel.
yapıyor ve işte şey var, işte metin geliyor, metin arasında başka bir kelime giriyor, işte işte kadını aradı, ulaşamadı, çocuğunu aradı, ona da ulaşamadı, işte sonra bilmem ne aradı, ona ulaştı, hı-hı, oradan şuna ulaştı falan gibi böyle o bütün adımları anlatıyor yani. Hı-hı. Ve aslında bir hikayenin ne kadar zorluklarla, ne kadar uğraşılarak, ne kadar kasılarak ve ne kadar şey, engeller aşılarak senin karşına geldiğini, hı-hı, anlatıyor.
Bu 10 sene önce de yapılabilir bir işti yani, değil mi?
%100.
İşte mesele o. Fikir aynen, kıymeti fikir burada yani. Hikaye anlatımı kıymeti
yani
burada.
Yeni bir teknoloji yok,
İhtiyacın yok.
Acayip bir bütçe yok işin içinde. Hı-hı. Ama böyle bu yılın en iyi film işi.
Çok güzel.
Ve görünce, ve görünce diyorsun ki evet abi.
Sembolik olmuş.
Aynen evet abi. Mesela bak bu yılın en iyi social media...
Çünkü anlatırken ben eski okul bir fikir. Aynen. Ben görmedim işte ama görürüm şimdi.
Mesela bu yılın... Ama biraz orada iade itibar
tabii,
tarafı.
Gazeteci de
yani,
iade
dünya
itibar.
Dünya buraya gelmemiş olsa böyle bir film...
Post-truth hikayesini mi gönderme diyorsunuz?
Biraz var tabii onlar.
Trumpçılık mı diyorsunuz? Anti-Trumpçılık mı diyorsunuz?
Biz bir şey demedik valla.
Tam anti-Trumpçılık kampanyası.
Zaten herkes anti-Trump ya. Yine seçilecek adam. Söylüyorum.
Sosyal medya kategorisini... Sosyal medya kategorisinin en büyük işi, Grand Prix'si, Wendy's'in Fortnite içindeki buzdolaplarını kırma projesi. Çünkü Wendy's diyor ki bizde hiçbir şey frozen değil, her şey fresh ve öyle kok ediliyor günlük yani her şey. Hiçbir şey öyle kamyonlarda dondurulmuş et yapmıyoruz. O yüzden de Fortnite'in içindeki burgercilerdeki içeride bir freezer var, buzluk, onları kırıyor bir Wendy karakteri. Ve böyle oyuna giriyor. İşte bunu en az önden duyuruyorlar işte. Hmm. Bugün bir şeyler yapacağız Fortnite falan diye. Bir tane Wendy's karakterine benzeyen bir kız onun içinde dolaşıp evleri şeyleri gibi o burger yerlerine girip freezerları kırıyor mesela.
Süper Mario kafası olmuş bu.
Aynen.
Onlar... Peki bu işte sence neden başarılı?
Ya şöyle, marka çok iyi oturuyor. Markanın söylediği ya, markanın içgörüsüne çok iyi oturuyor. Markanın bir claim'i var. Adam da diyor ki abicim oyunda bile öyle olmamalı. Hani oraya götürüyor. Sonra bunu kullanıcıların dikkatini çekince işte içeride de acayip influence'ı olan oyuncular var. Milyonlarca kişinin takip ettiği. Onlar oha Wendy'nin karakteri ne yapıyor falan diye başlayınca zaten böyle.
Muhabbet büyüyor.
100 milyon kişinin gördüğü bir şeye dönüşüyor yani.
Bu şu anda çok konuşulan ve hani tartışılan influencer mevzusu da kanda konu olmuştur illa
tabii
ki. Bizim
tabii
Türkiye'de
ki.
Başka türlü, yavru memlekette başka türlü gibi bir şey diyebiliyor musun onunla ilgili?
Yok.
Çünkü bizde biraz hani ayyuka çıktı ya böyle önce bir 1-2 sene çok kazanıp sonra bir düzenlenmesi falan gerekiyor gibi şeyler konuşuluyor.
Yani şöyle orada bunlar yeni nesil selebriti aslında baktığında.
Çeyrek selebriti.
Yok bence bayağı
yarım, yarım oldular mı diyorsun?
Yok bence yarım değil bayağı selebritiler yani. Evet.
Günümüzün selebritileri bunlar.
E tabi ve yani işte mesela moda kategorisindeki en böyle sağlam influencerlardan bir tanesinin 14 milyon Instagram takipçisi var. Gucci ile koleksiyon çıkarıyor filan. Yani öyle bir hayat. O yüzden de hani influencer dediğin şeylerin bir kısmı selebritlerden daha büyükler yani. Ve selebritlerden daha çok güçleri var bazı gençlerde. Çünkü kitlesiyle tamamen entegre. Şey gibi değil yani işte ben halkıma şarkı söylüyorum onlar da albüm alıyor değil. Ben şunu söylüyorum, response alıyorum level'ında bir çılgınlık. O yüzden de influencer işi hani çok kaybolacak bir iş değil. Çünkü bu aslında baktığında 20 yıl önce de vardı işte. Evet, arkadaşın sana bir şey diyordu. Şimdi başkalarını dinliyorsun.
Boyutları teknolojiyle.
Boyutları değişti.
Büyüdü.
Aynen. O yüzden hani var olacak ama işte bu mikro influencer, makro influencer. Hmm. Mikrodan kastım işte 10 bin, 20 bin takipçisi olan.
İşte
ama
dediğim hani çeyrekler, yarımlar.
O insanlarla inanılmaz engage yaşayan bir grup var. Onları kullanmak bence daha doğru. Diğer taraftan ben bu büyük influencer işte 10 milyon, 5 milyon, 20 milyonları biraz televizyonun replacement'ı gibi görüyorum.
Bilinirlik yaratmak.
Bilinirlik yaratmak. Evet. Yani hani televizyona para vereceksin, o ablaya para veriyorsun, o Instagram'ı bir basıyor. Görüyorsun yani.
Yarın haftaki görüyorsun. Hareketi görüyorsun.
15 milyon insan gördüğü görüyorsun yani. Ve ölçülebilir gene. Evet. Çok detaylı ölçülebilir bir şey. O yüzden aslında yani ben hep şöyle görüyorum. Bir şeyin doğal bir ekosistemi var. Yani reklamcılıkta her zaman bir tane broadcast kanalı olması gerekecek. Bu çok uzun süre televizyondu. Şimdi televizyon artı YouTube artı influencer artı bir şey. X yıl sonra başka bir şey olacak. Ama bir broadcast yani herkese aynı anda bir şeyleri yayabileceğin bir kanala ihtiyaç
var.
Kitleye konuşabildiğin. Sonra onun hemen
bunun altında... içinde de kayıp var ama. Bunu da konuşmakta fayda var yani. Her kuruşunun bir geri döndüğünü görüyor musun?
Yoksa hayır tabii ki.
Kayıbı kabul ederek
evet,
aslında
ama,
yapıyorsun.
Ama her
broadcast'in kuralı
bu.
Broadcast'in kuralı o.
Evet, aynen, kitleselliğin bence... kuralı bu yani.
Ya işte meydana çıkıp bağırıyorsun. Duyan duydu, duymayan duymadı.
Ama şöyle bir şey. Duyan duydu... dan ziyade kullanıcıyla kullanmayıcının bilinirliği de kıymetli.
Tabii.
Eğer onu kullanmayacak adam da biliyorsa o kullanan için o kullanmayanların bilmesinin kıymetinden bahsediyoruz aslında.
Doğru.
Doğru. Herkesin bilmesi senin markana faydası var.
Doğru, doğru. Ama bir yandan da diğer tarafta da hani bir böyle meydana çıkıp bağırmak duyan duysun, duymayan duymasın. Evet. Onun bir altındaki versiyonu da tek tek gidip sana anlatıyorum, sana anlatıyorum, evet, sana anlatıyorum var. O yüzden de işte bir ekosistem, bunlar bir doğal bir ekosistem işte hani. Bir herkesin duyurman lazım, bir tek tek anlatacağın şeyler var, gruplara anlatacağın şeyler var. Bunların tool'ları değişiyor, araçları değişiyor zaman içerisinde bence.
Eyvallah. Ceren Hanım son soru sorun da bitirelim, kapatalım.
Evet, son soru. Ben...
Çünkü yani İngilizce konuştunuz zaten yarısını. Ben anlamadım.
Yine takıldı.
Bunu bir ayrıca tercüme etmemiz gerekecek.
İstersen Türkçe başlayabilirim.
Asya'da girerim, kanın, açıklama girerim.
Kanın doğasında bu olduğu için idare edecektir bizi dinleyenler herhalde.
Senin yaptığın işle ilgili de bu publicist Nick Lowe'un bir session'ını izledim. Aslında ajansları kreatifler yönetmeli.
Evet.
Ajanslar da bir dönüşüm yaşıyor bir taraftan. Sen de Türkiye'de bu işin içerisindesin ve ajans yöneten bir kreatif olarak bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsun?
Yani çok doğru görüyorum çünkü biz Grey'de...
Tabii doğru göreceksin. Sen bunu yaptığın için.
Aynen öyle. Yok ama şöyle, şundan dolayı...
Kıyamızın olası
falan podcast'imize. Ya şimdi zaten açıkçası cevap
gelmeyeceğim bir daha. Bu podcast'te bir daha gelmeyeceğim. Şey, ya şöyle biz aslında 2 yıldır bunu yapıyoruz globalde de. Hani ben birazcık ben de iyi bir örnek olduğum için diğer tarafta bizim Latin Amerika bölgesinin CEO'su bizim Avrupa'nın CEO'su oldu. Eduardo Maruri. O da mesela bir kreatif ve hani kendi ajansı kurmuş bir kreatif. Sonra ajansı büyütüyor, Grey'e satıyor. Sonra işte regional CEO oluyor. Sonra şimdi başka bir regional CEO'su oluyor. Ve mesela o adam da böyle hani buna böyle %500 inanıyor yani. Ajansları kreatifler yönetmeli diye. Ve Latin Amerika'da yaptığı şeyi burada da yapmaya başladı. Latin Amerika'da şunu yapmış. Her ofisin başına ya kreatif direktörü getirmiş. CCO'sunu yani Chief Creative Officer'ını CEO yapmış. Ya da eş başkan yapmış. Yani bir tane... Ne diyelim birazcık daha yönetici ortak var biraz daha
business'tan, finanstan anlayan.
Aynen bir tane öyle adam var. Hemen onun yanında onun partner olarak chief creative officer var. Ya böyle ya da bu insan tek. Hani işte seni alıp diyor ki işte tamam sen bundan sonra CEO'sun. İşte geri kalan işleri çözmen için altında sana destek olacak insanlar var ama bu işten sen sorumlusun diyor. Latin Amerika'da bunu yapmış, inanılmaz bir geri dönüşü olmuş. Hani business büyümüş, ödüller artmış, karlılık artmış.
Latin Amerika buna alışkın ama abi.
Aynen.
Şimdi adam Guanezleri düşün, Serpaları, Marcelo Serpaları falan.
Aynen. Şimdi Avrupa'da bunu yapıyor. Mesela Avrupa'daki bizim ofislerin herhalde yarısını buna çevirdi.
Avrupa'da yapabilirse müthiş başarı.
Aynen, şu an yapıyor. Böyle ciddi sayıdaki ofislerde CEO ya creative backgroundlu ya da öyle değilse de partneri creative backgroundlu. O yüzden öyle bir yapıya geçiyoruz biz yavaş yavaş. Ve ben doğru olduğuna inanıyorum. Şundan dolayı sadece business mind olunca bazı riskleri asla almıyorsun. Creativity işin içine girdiğinde, o yaratıcılık işin içine girdiğinde o riskleri alıyorsun. Ve tabii ki bazen bunlar kötü oluyor. Tamam. Ama payoff ettiğinde de payoff ediyor gerçekten. Bir de en başta konuştuğumuz gibi bu iş böyle sadece logikle sadece mantıkla yapılabilecek bir iş değil. Çünkü çok çalışman gerekiyor. Yazdığın, bulduğun fikirlerin çok ciddi bir kısmı çöpe gidiyor.
Tabii.
Ama sen sabah kalkıp gene pozitif bir şeyle güne başlaman lazım. O mindset de yani onu yapabilen mindset bir kreatif mindset. Çünkü şeye alışıksın yani kumdan kale yapıp o kalelerin yıkılmasına alışıksın.
Tekrar tekrar sıfırdan başlayıp
aynen.
Tekrar
o yüzden de mesela o kafayla business yönettiğin zaman bazı riskleri daha kolay alıyorsun. Hevesin daha zor kırılıyor. Savaşmaya daha meyilli oluyorsun. Uğraşmaya daha meyilli oluyorsun. O yüzden ben doğru buluyorum o yapıyı. Bir de ajansın da yapısı ona göre değişiyor. Ajanstaki mesela o zaman kreatif insan sayısı daha artıyor. Tepedeki yönetici de öyle olunca. Çünkü onların dilinden anlayan bir insan yönetici olunca kaynağı da daha doğru yönetiyor. Hani bunlar sadece Excel'deki, Sheet'teki isimler karşılarındaki paralar olmuyor da ya bu adamlar bunu yaratabilirler. O zaman bu adamların sayısını arttırırsam benim şöyle bir tarafım artar diyebiliyorlar.
Pazarlık yaparken satın almacıyla karşı karşıya kaldın. Ne yapıyorsun o zaman kreatif bir CEO olarak?
Yani ben anlatıyorum insan gibi. Şöyle anlatıyorum. Bir tarafında mühendis olduğu için benim öyle bir şansım var.
Bak güzel kardeşim.
Aynen. Diyorum ki bak.
Excel'ini açıyor.
Aynen. Sana size harcadığımız adam saat bu kadar. Onun bir tane bak çok basit bir hesabı var. Herkesin adam saat maliyetleri belli. Bunları çarpınca bu çıkıyor. Bu kadar para vermen lazım diyor. O diyor ki o kadar veremem. Ben eskiden bunun yarısını veriyordum. O zaman diyorum ben senin ekibini küçülteyim yarısını istiyorsan. O zaman yapabileceğimiz iş miktarı azalacak. Oradan başlıyoruz.
Doğru mu?
Güzel güzel. Evet. Tanıdık pazarlıklar bunlar. Kapatalım mı?
Evet.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum
bu fırsat için.
İçerik mi daha önemli? İçeriğin yayınlandığı mecra mı daha önemli?
Ben içerikçiyim. Ama Marshall McLuhan abi konuşmuştuk ya geçen. O ne diyordu?
O 1967 yılında yazdığı kitabında aslında içeriği yayınladığınız medya içerikten daha önemli diyor.
50 sene olmuş adam. Demek ki.
50 senede bir şeyler değişmiş
midir? Değişmiş midir yoksa adam çok mu acayip öngörmüş bilmiyorum tabii de. Mesela televizyona koyduğun mesaj ta sadece televizyonda göründüğü için kıymetli. Ya da internette göründüğü zaman farklı bir algısı var aynı mesajın gibi bir iddiadan bahsediyoruz, doğru mu?
Evet, aslında şöyle diyor. Diyor ki medya yani araç iletilen mesajdan çok insanlar üzerinde etkilidir. Araç sadece mesajın taşıyıcısı rolünü üstlenmez. O belki de mesajdan daha çok insanların düşünce yapılarını ve algılayışlarını değiştirir. Yani kitap, radyo, televizyon ve sinemada o zamanki mecralar olduğu için verilen mesajların hepsi farklı etki oluşturur diyor. Örneğin insanlar yazılı kültürün etkisiyle kitapta verilen mesajı daha zor unuturken televizyonda verilen mesajı daha kolay unutabilmektedir diyor.
Ya işin psikolojisini bildiği için abi saygı göstermek zorundayız ama şimdi biz de hani bunu konuyu madem açtık tartışalım, içerik mi medya mı? Yani içeriğin nasıl algılandığını hangi medyada göründüğü etkiler. Ben buna inanıyorum. Ama yani şimdi aynı içerik, bir tane içerik düşünelim.
Ya mesela tamam, Picasso'nun bir resmini düşün. Sen Picasso'nun resmini bir peçetenin üstünde görmekle bir modern sanat müzesinde görmek aynı etkiyi yaratır mı? Sonuçta ikisi aynı şey.
Neden geliyor böyle şeyler senin aklına ya? Senin kafa nasıl çalışıyor şey. Arkadaşım ya? Şeyde vardı ya, bir örnek vardı ya, bir adam çok acayip virtüöz bir kemancıymış.
Evet.
Sokakta çalmış, kimse iplememiş. 3 kuruş para bile zoraki vermişler. Ama mesela adamın konserleri 3 ay öncesinden
dolmuş
falan. Böyle bir çelişki var değil mi? Aynı iş bu konu aslında değil mi? Yani adamın hangi mecrada olduğu, adamın yarattığı içerik aynı. Bak düşün, sokakta çalıyor ya da bir acayip işte Carnegie Hall gibi çok acayip büyük bir konser salonunda çalıyorsun. Burada acayip bir algı kırılması var insanlar
evet,
açısından.
Evet tabii orada algı.
Ucuzluyor.
Onu tükettiğin yer çok değiştiriyor.
Bak tam da Marshall McLuhan'ın demek istediği bu galiba. Bu yüzden ben bu örnek üzerinden eyvallah derim. Ama atıyorum bir indirim mesajı veriyorsun. %30 indirim yapıyorum bilmem ne de hangi kategori olsa olsun. Atıyorum kıyafet olsun, konfeksiyon olsun ama bunu televizyonda verdin, internette verdin ya da radyoda duyurdun. Bu nasıl bir mecra farklılığı yaratıyor onu bilmiyorum. Ondan emin değilim ama.
Şöyle düşünürsen peki günümüz koşullarında onu internette verdiğin zaman aslında çok kolay bir şekilde aksiyona geçebileceği bir ortam da yaratmış oluyorsun. Dolayısıyla orada yarattığın medyanın sonuca dönmesi daha kolay. Radyoda yani adamın onu duyması da, aklında tutması da, aksiyona geçmesi de belki hatta burada bahsettiği gibi o kadar kolay aklında kalmayacak orada gördüğü bir şey.
Evet.
Belki sosyal medyada içerik scroll ederken gördüğü bir şey daha çok aklında kalıyor. O sırada tıklıyor, belki web sitesini açıyor, oradan
tamam.
Bir aksiyona dönüyor. Dolayısıyla aslında belki günümüzde medya mesajdan o dönemde 1967'de McLuhan'ın bahsettiğinden çok çok çok daha önemli. Ama bu bana şöyle bir soruyu getiriyor. Yani o zaman şunu mu yapmak lazım? O zaman her mecrada ayrı bir şey mi yapmak lazım? Yani senin bir tane söylemini alıp, yani bir iki yol var ya, bir söylemi
evet.
Alıp her yerde çoklama yolu. Ama aslında McLuhan'a dayandırırsan, sen az çok ne söyleyeceğini bildikten sonra her mecrada ona uygun başka bir şey söylemelisin.
McLuhan'a dayandırmaya gerek var mı aslında? O mecranın doğasına göre zaten uyarlamıyor musun mesajına? Öyle olması gerekir idealinde. Değil mi? Birisinde daha atılsın, birisinde daha harekete geçebilme olasılığın var. Değil mi? Farklı farklı mecralara bakarsak. Bir tanesinde hareket halindesin, kulağın daha aktif, kimisinde gözün daha aktif, kimisinde hepsi birden aktif. Elin, kolun, her bir şeyin aktif ve harekete geçebiliyorsun. Ama mecranın seni nerede yakaladığı önemli hale geliyor. Bunda hesaplanması zaten algoritmalara dayalı bir şekilde mesajların farklılaştırılmasını gerektiriyor. Yani renginin, hatta mesajının bile değişmesi gerekiyor ya, harekete geçmeyi sağlayacak mesajı daha kolay gerçekleştireceği için hayatında internette daha işimiz daha kolay oluyor. Televizyonda biraz daha hikaye anlatman mümkün oluyor. Radyoda biraz daha kulağa hitap etmen, belki müzikal olman, belki daha enteresan bir şey, kulakta bir tortu bırakmasını sağlaman gerekiyor. Her mecraya göre gerçekten onu biçmek gerekiyor, kesip biçmek gerekiyor. Yani maşallah makluhun ya da değil. Günümüze bakarsan ama makluhun gerçekten 50 sene önce
bir internette bir falan tutarlılık meselesi vardı ya, benim bir tane key visual'ım olsun. Her yere aynı şeyi ya koyayım. Çok... Böylece herkes gördüğünde aa bu marka desin. Yani bir dönem giden öyle bir şey vardı. Ya, o zaman... Teori vardı ve herkes onu uyguluyordu. Bir tane bir markalama unsurum olsun. O bakar bakmaz evet. Her yerden görünüyor olsun. O da yani onu POP'de de görse, alt fonda da görse, işte televizyonda da görse bütün parçaları birleştiriyor olsun. Şimdi bir tarafta da yani insanların mecra tüketiş biçimi o kadar aslında mesaj zaman daha önemli ki sen o mecraya özel spesifik, hatta yani radyoda sadece müzikal bir şey yapmanın ötesinde o insanların radyoyu tüketirken ki ruhu, modu, anına özel bir şey yapabilecek kadar derinleşebilirsin
tabii
diyor.
Ki.
Aslında ve hatta günümüz teknolojileri yani data, sen neye ilgi alanların ne? Ne yapıyorsun? Dolayısıyla nelerle ilgili konuşuyorsun'a özel bile cevap verebildiğin bir dünyada yani adamın 1967'de ortaya koyduğu şey bugün çok daha fazla geçerli hale geliyor.
Ya işte internetin dinamiğini öngörmüş adam bir şekilde. Yani evet. Merak edip okuyanlar olur ise zaten hani makaleler var, videolar var, bir sürü hani kısaltılmış halleri de var senin anlattığın gibi. Onlardan bir fikir edinilebilir ama gerçekten öngörü ilginç. Ama ben hani içeriğin hala önemli olması gerektiğini yani logo düşün ya. Logoyu ben bir maçta saha kenarında görüyor olabilirim. Yolda giderken Barbaros Bulvarı'ndan aşağı giderken görüyor olabilirim. Değil mi? Sadece mesaj falan yok ha. Sadece logo görüyorsun. O zaman medyayı belki daha öncelikli olarak algıda seçebiliriz. Farklı farklı medya, şu mecrayı kullanayım, şu aracı kullanayım diyebilirsin. Ama içerik olmaya başladığında, içeride bir şey söylemeye başladığında ya da bir his yaratmaya başladığında his yaratma meselesinde bu işin içeriğinin nasıl olduğu çok kıymetli tabii ki. Yani onu bir tarafa koyamayız ama adam enteresan bir şey söylediği için biraz daha ekstrem söylüyor tabii ki. Biraz daha uca dönük bir şey söylüyor ki bizim dikkatimizi çeksin ki dikkatimizi çekiyor. 50 senede olsa o şeyin üstünden geçse hala tartışılır bir kavram haline gelebiliyor. Medya... Özellikle bugünü tanımladığı için zaten ilginç.
Evet, ta o yıl zamandan bugünü tanımladığı için. Medyayı tanımlama biçimi de bana çok enteresan geldi. İçine girince aslında diyor ki medya insanın uzantısıdır. Yani eski mekanik medya insanın tek bir yeteneğini veya duyusunu geliştirmek için yararlı olmuştu. İşte tekerlek ayak yeteneklerini genişletti. Elbise deriyi güçlendirdi. Alfabe gözü geliştirdi. Ama işte elektrik medyası birden fazla yetenek ve duyuyu etkiledi ve tüm merkezi sinir sistemini geliştirdi. Böylece sosyal ve içsel varlığımızı önemli ölçüde dönüştürdü diyor. Yani bunu şimdi bir adım öte bugüne bakarsan aslında bu sosyal medyanın bu kadar bizi tanımlayan, bu kadar yani bir uzuvumuz, bir uzantımız olması halini adam o zamandan telgraf, telefon için tanımlamış.
Evet. Teknolojik gelişme olunca özellikle de hani iletişimdeki araçlar çeşitlenip derinleşince ya da renklenince, zenginleşince bir yansıması oluyormuş. Sosyal bir yansıması oluyormuş. Neymiş biliyor musun? En temel şey. Endişe. Endişenin artması. Yani sen hem yakalamak istiyorsun, hem bilmek istiyorsun, hem kendini ifade etmek istiyorsun. Halinde böyle bir yumağın içerisinde zaten şu andaki medya onu sana sunabiliyor ya, yapabiliyorsun ya her şeyi. Ama o da acayip bir endişeyi getiriyormuş yanında. Bu işin sosyolojik boyutu tabii ki. İşin iletişim ve medya ve marka boyutuna çekecek olur isek, hangi mecrada, hangi medyada senin mesajının göründüğü ve çok önemli, eyvallah, o medya belirleyici oluyor. Ama içinde ne koyduğunu da o medyanın doğasına göre, bana göre
işte
onu uyarlamak
bir
gerekiyor.
Bir adım daha ileri götürüp diyor ki, kullanıcı aslında içeriğin ta kendisi. Yani bu senin öyle bir uzantın haline geliyor ki. Yani sen diyorsun ya şimdi mesaj değil, medya önemli. Medyada zaten kişinin kendisi diyor adam. O kadar hani entegre bir yapı var.
Şöyle bir laf vardır ya, güzellik bakanın gözündedir diye. Hani sen baktığın için o dönüşüyor, değişiyor. Sen aynı şeye benimle beraber bakıyor. Mesela şimdi buradan pencereden dışarı bakıyoruz değil mi? Senin baktığın ve algının seçtiği şeylerle benimkiler farklı ya. Onun için ben belirliyorum mesajın ne olduğunu.
Ama bu
o
her
anlamda karşılığı
için,
var.
Tabii var ama bu her mecra için geçerli o zaman.
Tabii ki. Yani insan psikolojisiyle ilgili bir şey.
Evet hani seçicilik. Bu eski şeyler işte daha hani kitap gibi şeyler tek yönlü bir gelişim sağlarken aslında elektrik şeyler daha bütünsel ve insanın içine nüfuz eden bir hale geliyor diyor ya.
Kitapta da şöyle bir şey var yine bu abinin söylediği. Her bir kelimenin çok farklı anlamı var. Tamam mı? Çok, her bir kelime aslında okumak bir tahmin sanatı gibi diyor yani.
Hatta öyle deney yapıyor ya kitabın sağ sayfalarını okuyor sadece. Sol sayfalarını kendisi doldurmaya çalışıyor. Enteresan
yani
bir
denemek istiyorum ama hangi kitapla yapacağımı bilemiyorum.
Evet, evet. Zor.
Hangi kitapla olur bilmiyorum. Düşünsene yani sen zihnini zorluyorsun resmen. Yani acaba nasıl tamamlanacak?
Peki bu iletişime döndürsek. Sence o anlamda yani bir de şöyle tartışmalar çok oluyor ya işler üzerinde konuşurken. Ya biz olabildiğince basit olalım, her şeyi açıklayalım. İnsanlar bunun üzerinde çok da kafa yorup aslında o bahsettiğimiz o tahmin şeyini yapmasın
ya,
diyoruz
zaten
bazen.
Zaten hayatı boyunca yapıyor ya bak.
Ama acaba işte
yapıyor,
bu
bakarken hani bir şeye yapıyor. Zaten onun içindeki çip de var o. Ve biz bunu yani görmezden geliyoruz bence. Çünkü ben hep eğer bir kötü bir analoji belki ama bir fare gibi düşün müşteriyi, tamam tüketiciyi ve sen bir onun ilgisini kapabilmek için bir ne kuruyorsun oraya? Bir ne derler?
Kapan.
Kapan kuruyorsun değil mi? Kapana ama sen o kadar büyük bir peynir koyuyorsun ki fareye yer kalmıyor. Tamam mı? Her şeyi koyuyorsun oraya. Ama farenin girebilmesi, oraya dahil olabilmesi lazım. Tamam mı? Biraz ucundan tırtıklaması lazım. Girebilmesi lazım ki kapana girsin.
Bu ne ki? Neyi değil yani, acaba diye merak ettim.
Eyvallah, çünkü ben her zaman dahil edecek, senin var olduğun, senin de bir şeyler yaptığın, içine girdiğin iletişimin daha doyurucu, daha uzun hatırlanır.
Evet, acaba uzun akılda
hatırlan
kalmaya mı
uzun
dönüyor
tamam,
günün
zaten
sonunda?
Hani dikkat ekonomisi deyip duruyoruz yani. O dikkati ne kadar uzatacağız, o tortuyu ne kadar çağrılabilir halde hatırlanır hale getireceğiz. Mesela o. Aynen bundaki gibi. Yani ben basit olalım, her şeyi verelim, o alsın. Zaten birebir alacak diye bir taraf, bir kafada değilim yani asla.
Şimdi o geriye sararsan aslında sen basit olalım, her şeyi alsın derken aslında içerikten çok onu verdiğin mecra önemliyse, hı hı, o mecrayı da kişinin kendisi tanımlıyorsa, hı hı, yani bir adım daha geri gidersen aslında yapman gereken o kişinin zihnini ve algısını daha çok çalıştıracak ya da akılda kalmasını sağlayacak şeylerle mecranın etkisini çoğaltmak olabilir belki en fazla.
Aynen. Süper.
Evet, şahane.
Maşallah abiye buradan selam çakıyoruz.
Evet, 1967'den bugüne hayatımızı değiştirdiği için.